Arkadaşlar merhaba, Özgürcü'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikte 1. ve 2. yüzyıl zamanına bakmıştır Hristiyanlığın. Bugün ise 3. ve 4. yüzyılın başına bakacağız. Hristiyanlık nelerle karşılaştı, nelerle yüzleşti ve nasıl tepkiler doğdu ve o sürede kilise içi ve dışında neler olup bitiyordu? Bunlara birlikte bakacağız. Hoş geldiniz. Adaş hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk. Herkes de hoş gelmiş.
Güzel bir podcastimiz olmuştu birkaç hafta önce. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Tekrardan bakıyoruz. Hristiyanlığın bu sefer 3. ve 4. yüzyılına. Birçok şey olup bitti. Yani Hristiyanlık kendi sadece dışında değil, dıştan gelen etkenler değil, artık içten gelen etkenler var. Zulüm var, zulüme tepkiler var. Zulümün doğurduğu farklı problemler oluyor bu sefer. Onlara bakacağız. Biraz senin görüşünü alabilir miyim? Bu 3 ve 4. yüzyıl ilk 200 yıla göre nasıl farklılık gösteriyor?
Yani Hristiyanlık daha önce de konuşmuştuk seninle. O dönem yükselmeye başlayınca ister istemez siyasi, dini, sosyal, politik birçok dengeyi sarsmaya başladı eminim. Dolayısıyla kimi kesimlerin de hoşuna gitmiyordu bana kalırsa bazı şeyler. Özellikle hem politik, siyasi, dini tartışmalar hem kilisenin de tabii ki bazı konularda tartışmaları, birilerinin çıkıp farklı şeyler öğretmeleri, aradaki birlik ister istemez bozuluyordu ve bu da ne yapıyor? İmparatorluğun birçok yerine de etki ediyordu ya da gittikleri yerlerde veya işte göz önünde oldukları alanlarda. Dolayısıyla büyük bir zulüm, büyük bir sıkıntı, büyük bir zorluk dönemi başladı. Hristiyanlık tabii büyüdükçe kendi içerisinde de yani özellikle İznik Konsili öncesi bölgesel, yerel bazı konularda bir araya gelip konuşmalar yaptı. Ama nihayetinde birçok kaygının birleşmesiyle özellikle 3. 4. yüzyıl Hristiyanlar için çok zor bir dönem olmaya başladı. Yani zulüm gördükleri, acı çektikleri, öldürüldükleri, işkenceye uğradıkları.
Doğru. İlk 200 yılda da oluyordu bu. Aynen. Havariler sonuçta hemen hepsi öldürülmüştü. Fakat biraz daha sistematik, biraz daha organize. Hatta en üst, en sistematik olanı bu 4. yüzyılın başında birazdan bakacağımız o zulümle birlikte üst seviyesine ulaşmıştı. Fakat Hristiyanlık bu dönemde eziyet görmesine rağmen, çok acı çekmesine rağmen büyümeye devam etti. Kılıç yok, ordu yok. Fakat İnanç büyüyor. Katılanlar çok eziyet oldukça daha fazla insan iman ediyor ve Hristiyan oluyor. Bakmıştık biraz önce 200'lü yılların sonuna doğru yani 3. yüzyılın sonuna doğru Hristiyanlık %10 Roma İmparatorluğu'nun %10'una ulaşmış.
Sen 4-5 milyon mu demiştin?
6-7 milyon diyor ama o rakamlar değişebilir. Fakat büyük bir yüzdeydi. Yani o küçük bir inanç, ezilmiş bir inanç için çok büyük bir yüzde. Bunun getirdiği yaklaşık 20 ve 25 konsil olduğuydu. Boğan abla buna çok güzel değinmişti bir podcast öncesinde. İznik öncesi konsil, daha çok konsil vardı, birçok konsil vardı. Bu ilk ekümenik konsil. Yani
belki
herkesin bir araya geldi.
Sinotlar diyebiliriz. Aynen. Daha bölgesel, daha yerel. Evet. Böyle atıyorum şimdi dediğin gibi Kartaca'yı, Tunus'u ilgilendiren konuyla Roma'yı ilgilendiren konu aynı değildi. Bugün bile yani Türkiye'de doğudaki insanların uğraştığı şeylerle batıdaki insanların uğraştığı şeyler aynı değil. Yani kesinlikle. Kültürel, ekonomik, yani sosyal birçok değişkenlik var sonuçta.
Kesinlikle. Yeruşalim'de o ilk gördüğümüz bir nevi sinod ya da konsil. İznik'te o ilk ekümenik konsil arasında dediğimiz gibi 20-25 tane konsil ve toplantı oluyor. Bunun nedeni elbette bir kişi çıkıp da arkadaşlar biz buna inanıyoruz değil de bir araya gelelim. Rabbin sözüne bakalım. Tartışalım, dua edelim. Bu konuyu biraz bakalım etkisi nedir? Neye inanıyoruz biz gerçekten? Bunu netleştirmek için
ya mantıklı
çok değerli.
Olan o. Ya örnek vereyim. Şimdi bugün Antalya'dayız. Birisi çıktı diyelim kiliseler adına. Kendince bir şeyler yaptı. Konuşmaya başladı. Bir şeyler öğretmeye ya da bir şeyler sunmaya başladı. İnsanlar bizi arayacak. Bize soracak. Bu kim? Yani siz Hristiyan
buna
olarak
mı
buna mı inanıyorsunuz?
Doğru.
Bizim de şimdi her ne kadar bir konsey olmasa da yerel anlamda ya da Türkiye'de pastörlerle iletişimimiz var. Kilise önderleriyle iletişimimiz var. Antalya'da bir sorun olduğunda biz demeyecek miyiz? Ya arkadaşlar bu iş bizim başımızı ağrıtabilir ya da işte bizi yanlış tanıtabilir. Gerekli yerlere belki bir açıklamada bulunmak için konuşabiliriz. O kişilerle görüşüp kardeşim bak hani bu kişi böyle böyle söylüyor ama bizimle bir ilgisi yoktur diye. Sonuçta bir kendimiz ifade etme gereği duyarız.
Kesinlikle ve burada böyle bir İznik konsilinde Hristiyanlık karar verildi. Roma İmparatorluğu çünkü kabul etmişti bir anlamda şeyi. Yani dini kabul etmemişti fakat Hristiyanların varlığını kabul etmeye başlamıştı. Ondan önce böyle konsiller devam oluyordu zaten. Hristiyanlığın doğasında bu Rabbin sözüne bakmak, tartışmak, gerçekten biz her şeyi doğru algılıyor muyuz, anlıyor muyuz? Birlik içinde sadece birkaç önder değil de toplu halde yapmak Hristiyanlığın başlangıcından beri var.
Öyle. Ya çünkü Yeruşalim'de gördük bunu. Aynen. Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz kutsal kitapta. Kesinlikle. Bir sorun var. Ne yapıyor? yapıyorlar, bir araya gelip tartışıyorlar. Hı. Ya biz bu konuda nasıl bir açıklama yapacağız? Hı. Fikir danışıyorlar, birlikte karar veriyorlar.
Dua ediyorlar, oruç tutuyorlar bazı yerlerde gördüğümüz gibi. Yani bu çözüm Hristiyanlık içinde yanlış öğretiler olduğunda çözmek için uygulanan sistem budur. Hı-hı. Sonraları bizden olmayanları def edelim, biz onlara şunu yapalım bunu yapalım çıkmıştır. Doğru değildir çünkü Hristiyanlığın doğasında bu yoktur. Hı-hı. Doğasında olan tartışalım, konuşalım. Hı-hı. İnsanları tövbeye davet edelim. Bunu görüyoruz elçilerinde ve sonrasında da.
Ya tabii ki bir yerde kiliseye zarar veriliyorsa kötü niyette o gerekiyor. Zaman tabii ki onu topluluk dışı ediyorsun ya da en azından kişileri korumak için
doğru
bir fikir birliğinde diyebiliyorsun. Ya bu kişi tehlikeli, ona dikkat edin.
Kesinlikle. Benim kastettiğim biraz daha böyle imparatorluğun da dışı.
Yani.
Aynı havayı bile solumak istemiyoruz bu insanlarla. O zaman şu konuya da değinelim. Hristiyanlık nasıl yayılıyordu? Hı-hı. Havarilerden biliyoruz. Havariler 3. yüzyılda, havariler yok. Hı-hı. Nasıl yayılıyordu Hristiyanlık?
Yani birçok iman babası, inanan birçok samimi insan tabii ki inancını sonuna dek sürdürüyordu. Özellikle bu bahsettiğimiz 3. yüzyıl, 4. yüzyıl bu civarlarda artık insanlar Hristiyan olduğunda çok ciddi bir karar veriyorlardı. Ölmeye bir nevi imza atıyorlardı aslında. Yani Hristiyan olmak demek, ölmek demek de yani eşit seviyeye gelmişti. Neden? Çünkü Hristiyan olduğun anda dikkatleri üstüne çekiyordun. Ya biri ajan tarafından ele verilebilirdin ya direkt bir şekilde açığa çıkarılıp tövbe etmen istenebilirdi, Hristiyanlıktan dönmen istenebilirdi ve öldürülebilirdin. Yani o zaman şehitlik kavramı bir kült olmaya başladı. Çok büyük bir değer olarak görülmeye başlandı. Tanrı uğruna, sonuçta İsa'nın sözleri de açık, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Canını benim uğruma yitiren onu kazanacak. Dolayısıyla bunun hem İsa'nın söylediği sözlerin gerçekleşmesi hem onların ha bak bu çok değerli bir şey inancı uğruna, hani yaptığı bir pislik, bir ahlaksızlık için değil, gerçekten takip ettiği değer uğruna şehit ediliyordu. Ve bu çok değerli olmaya başladı o dönem. Bir kült haline gelmeye başladı. Dolayısıyla dönmediler yollarından. Tabii ki dönenler oldu, birazdan o tartışmalara gireceğiz. Sonra kilise içerisinde de hani o dönenlere karşı nasıl yaklaşacağız, neler yapacağız tartışmaları oldu ama yani ciddi bir sahipleniş vardı. Canını İsa'nın dediği gibi feda edip o şekilde İsa'yı takip edenler vardı. Ve bir birlik vardı. Zulüm her zaman kiliseyi güçlendirdi, birliği güçlendirdi. Zulüm altında olanlar birbirlerine daha fazla yaklaştılar. Ve dolayısıyla kilise büyümeye devam etti. En büyük zulmün ortasında kilise her zaman en büyük büyümesini yakalamıştır. Doğru. Günümüzde bile.
Bugünümüzde bile bakıyoruz mesela İran'a, Çin'e. Aha. Hristiyanlık inanılmaz şekilde büyüyor ama hı-hı, baskı altında büyüyor.
Aynen öyle. Dönmüyor kimse yolundan.
Doğru, doğru. Onun dışında bir de alt sınıf olan kölelerin de burada bir rol oynadığını görüyoruz. Köleler ve askerler.
Askerler.
Çünkü Roma esenliği geldikten sonra, yani yollar yapılmış, bir savaş durumu yok. O süreç içinde insanlar çok güzel bir şekilde bir bölgeden başka bir bölgeye seyahat edebiliyordu. Güvenli bir şekilde saldırı vesaire olmadan. Ve köleler de alınıp satılıyordu. Hristiyan olanlar gittikleri her yerde müjdeyi paylaşıyorlardı. Askerler de öyle. Bunu İsa Mesih'in paylaştığı askerleri bakarak görebiliyoruz. Aynı zamanda Petrus ve Paulus da bunu devam ettiriyor. Gittikleri her yerde, hapishanelerde bile Rabbin sözünü paylaşıyorlar. Paulus'un direkt bununla olayı da var elbette. Bir hapishaneden salıveriliyor, kapılar açılıyor fakat çıkmıyor. Oradaki kişiyle
müjdeyi paylaşıp iman ediyor.
Ve ailesi de iman ediyor. Hristiyanlık sadece dediğimiz gibi bir ordu, bir şey yok. Güç yok ellerinde kullanabilecekleri. Rabbin sözü, acı çekmeleri, zorluk altında müjdeyi cesurca paylaşmaları sayesinde Hristiyanlık yayılıyor her tarafa. Ve elbette bu yayılmanın bir kısmı Hindistan tarafına dedik. Roma İmparatorluğu dışında Pers krallıkları ve Ermenistan. Ermenistan içinde güzel bir bilgimiz var. Neydi? Onu paylaşır mısın?
Yani ilk Hristiyan ulus devleti aslında. Yani Hristiyan bir devlet olarak ilk ilan edilen zannedersem toplum Ermenistan'dır. İmparatoru, kralları, hatta Krikor ismi çok da yaygındır. Krikor ilk Hristiyan kraldır, yöneticidir ve onunla birlikte bütün halk Hristiyan oluyor o dönemde.
Doğru. Duyduğum kadarıyla birkaç tane krallık var ama ulus olarak değil.
Aynen.
Bütün ulus
olarak.
Ulus olarak ilk Ermenistan krallığı oluyor. Bu elbette hala Milano fermanı ve Serdeka fermanından da önce 301 yılında, fakat bir önceki yüzyıl yani 3. yüzyıla baktığımızda başlangıcında bir 202 yılından 211 yılına kadar bir Severus zulmü var. İmparatorluğu biraz daha uzundu ama Severus neden böyle bir zulme baş kaldırdı ve neler oldu?
esprisini yapıyorduk. Çocuğuna acaba bir yanlış mı yaptılar diye. Çünkü Severus'un hikayesi ilginç. Yani bu adam Hristiyan karşıtı bir adam değildi ilk başlarda. Özellikle yani o 193-211 yılları arasında imparatorluk yaptı, yanlışım yoksa. Ve o imparatorluğunun ilk döneminde Hristiyanlara çok yakın davrandı aslında. Yani birçok Hristiyan için hatta sarayında iş imkanı sağladı. Oğlu için bakımını Hristiyan bir kişiye verdiği söyleniyor. Bildiğin evladını emanet ettiği kişilerdi Hristiyanlar. Ama sonra ne olduysa özellikle 202 yılında Hristiyan inancına geçişi yasaklıyor. Yani Hristiyan olan öldürülecek denilmeye başlıyor ve o zaman yer yer zulümler başlatıyor. Ve sonrasında hatta Origen'in babasının o zulüm sırasında öldüğü söylenir. Origen'in de büyük bir öne çıkan isim olduğunu görüyoruz o tarihlerde, kilise babası. Ve o zulüm sırasında İskenderiyeli Clement kurtulmuştur. Clement'in de mektupları var, Türkçe'de de var, günümüze ulaşan kiliselere yazdı. Irenaeus özellikle o zulüm döneminde şehit ediliyor, kurtulamıyor. Diğerleri gibi hani o konuda şanslı olamıyor. Özellikle Severus 202 yılında yani Hristiyanlara karşı Sol Invictus yani fethedilmeyen oğul anlamına gelen yeni bir yasa çıkarıyor ve bu yasaya göre herkes istediği şeye inanabilirdi ama bir şart vardı. İnancın ne olursa olsun tek şart imparatora kurban sunmak ve tapınmak olmalıydı. Yani hem özgürsünüz diyor, Hristiyanlar bunu asla yapmayacaktı. Dolayısıyla onlar için büyük bir zulüm oldu. Çünkü işkence edilerek o dönem öldürülen çok Hristiyan kişi sayısı var ve özellikle birkaçı çok ünlüdür. Perpetua,
Felicitas
o gibi kişiler. Yani hikayeleri de çok dokunaklıdır aslında.
Kesinlikle. Perpetua ve Felicitas ve genellikle şehit olan kişiler düşündüğümüzde böyle yaşlı başlı insanlar olarak düşünüyoruz. Yani imanda büyümüş. Mesela Perpetua Felicitas'ın hikayesi biraz ilginç çünkü 22 yaşında mesela Perpetua. Felicitas da öyle. Perpetua'nın küçük bir bebeği var. Felicitas hamile o sırada. İkisi de birlikte İsa Mesih'in yolunda yürümek, Hristiyan olmak istiyorlar. Olduktan sonra büyük bir baskı görüyorlar. Perpetua zaten zengin bir aileden gelen biri. Çok varlıklı. Babası ikna etmeye çalışıyor. Yolundan döndüremiyor onu.
Felicitas Perpetua'nın kölesiydi.
Evet, kölesiydi. Yani çok yakınlardı birbirlerine.
Birlikte iman ediyorlar.
Ve birlikte de ölecekler fakat olmuyor çünkü Felicitas ilk başta olmuyor çünkü Felicitas hamile olduğu için onun ilk başta doğum yapmasını bekliyorlar. Doğum yaptıktan sonra ikisi birlikte şehit ediliyor. Bunu stadyumda hayvanlara verilerek, aslanlara verilerek bir sadece ikisi de değil birçok kişi onlarla birlikte.
Severus'un gözünün döndüğü zaman.
Evet zaten. Ve bazıları ölmüyor o sırada sadece yaralanıyor. Onlara gidip ondan sonra kılıçla öldürüyor. Şehit ediyorlar. Böyle bir acıyı gören halk daha fazla Hristiyan oluyor. Yani bizim dünyasal düşüncemizde öldürülünce korku salınır, korkudan sonra dağılırlar. Tam tersi oluyor. Burada senin de biraz önce değindiğin gibi.
Daha da birleştiriyor aslında. Yani zulüm kiliseyi birleştiren bir şey olmuştur. Hatta yani Tertullianus söyledi zannedersem onu. Şehitlerin kanı kilisenin tohumudur. Yani öldürmeniz bu şeyi çoğaltır. Sayımızı yok edemezsiniz. Tam tersine artırılmasına hizmet edersiniz.
Kesinlikle.
O anlayış olduğu için yani Severus kendince hani vatanseverliği yok ediyor dedi Hristiyan inancı. Ama tam tersine insanlar hem ülkelerine hizmet ettiler. Ki İsa'nın meşhur sözü vardır. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Hem İmparatora saygı gösterdiler. Hem de Tanrı'dan başkasına da tapınmak istemediler tabii ki.
Doğru. Paulus'un mektuplarında çok net görüyoruz. Yani dua edin diyor onlar için. Onlar için Rabbi şükredin.
Esenlik için dediğin gibi.
Onları o saygıyı gösterin. Fakat nereye kadar? Bir limiti var onun. Elbette her dediklerine hedemek değil. İsa Mesih olan övgüyü verdikten sonra gerisi onlara. Fakat sonra Decius'un zulmü. 249'da 250 çok daha kısa bir zulüm. Fakat yine bir sistematik, ilk sistematik fermanlardan biri olarak geçer. Decius döneminde tüm vatandaşların Roma Tanrı'na kurban sunması zorunlu hale getiriliyor. Yani sadece burada artık kurban sunmak zorundasın.
İşte. Yani o Severus'un çıkardığı şey gibi, ferman gibi, inanç istediğine inan ama imparatora tapınacaksın.
Bir nevi bir ikinci bir, minimum bir iki tanrın olacak orada bir ikinci şey katılıyor oraya. Ha, bu bağlılık göstermenin bir kanıtı olarak da bu emre uyanlara bir sertifika veriliyordu. Yani bu libelli denilen, bu libelli sertifikasını aldıktan sonra sen bir nevi, bende bu sertifika var, o zaman ben imparatora uyuyorum.
İstediğim inancı yoksa, yaşıyorum bir nevi.
Evet, libelli sertifikan yoksa sen cezalandırılacaksın, öldürüleceksin. İşte bu dönemde asıl konuşmak istediğim konuya geliyoruz. Dinden çıkanlar oluyor. Bakıyorlar çok acı var. Birçok kişi Hristiyan olurken birçok kişi de hatta buna liderlerin arasında da var bu kişiler. Hı hı. Onlar dinden vazgeçip Hristiyanlıktan çıkıp imparator tapınmasına geri dönüyorlar. Ve Hristiyanlar esenlik zamanı geldiğinde bazı kişiler geri dönmek istiyor kiliseye. Lapsi denilen bir şey. Yani bir dinden dönenlerin o geri dönüşünde biz ne yapacağız? Kefaret gerekiyor mu? Yoksa direkt kabul mü edelim? Yoksa hiç kabul etmek mümkün değil mi? O üç seçenek var. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bir kefaret ödesinler, bir bedel ödesinler, bir artık kurban artık neyse, ya da hiçbir şekilde katılmasınlar. Pastörsün, pastörüm. Birlikte düşünüyoruz, yani yaşadığımız karşılaştırılacak bir zulüm yok. Fakat ister istemez bir düşünce bir pastör yüreğiyle nasıl düşünüyorsun? Evet, yani ne düşünüyorsun bu konuda? Cyprianus bayağı yazmış bir kişi. Onun da Kartaca'da öldüğünü biliyoruz bu dönemde. O da şehit oldu. Senin bir pastör olarak bu konuda düşüncen ne?
Ya oturduğun yerden atıp tutmak çok da iyi olmuyor. Genelde biz öyle yapmaya eğilimliyiz. Oturduğumuz yerde diyoruz ya şöyle yapılmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı, ama o gün gerçekten insanlar ne hissediyordu, nasıl bir zorlukla şeyi biliyoruz. %100 yani bedeli ne olursa olsun imanı bırakmamamız lazım. Ama diyelim ki zayıf bir anına düştün, yani bir şekilde imansızlık gösterdin. O zaman kilise ya da ben o kişiye nasıl bir yürekle yaklaşacağım? Hani bağışlayan, affeden, merhamet gösteren mi? Yoksa yargılayan, yok etmeye çalışan, hani bir nevi başımdan def etmeye çalışan? Cevabı kolay değil. İçinde olsaydık ne yaşardık? Yani herkes öldürülürken, birileri ihanet etmişken, kaçmışken, hatta belki sebep bile olmuşken, onu bile bilmiyoruz. Kolay değil ya cevap vermek benim için.
Kesinlikle.
Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
Kesinlikle katılıyorum. Şey tarafı var, yani belki zayıf düştüler. Hı-hı. Bir yandan da belki o zayıflıklarında başka insanları da teşvik ettiler gittikleri yola. Yani şey tarafı da var. Ya bir daha yaparlarsa bunu. Özgürlüğünü kazanmış değil. 2-3 tane daha büyük zulüm oluyor. Ya tekrar yaparlarsa. Ya yine bırakırlar.
Ya işte güven
ya daha fazla
zor
insanı
kazanılır.
Yanında götürürlerse.
Güven zor kazanılır.
Bir çobanı da düşünebiliyorsun. Aha. Yani çoban olarak ya patron tamam af diliyorsun. Dışarıda tutmalıyız demiyorum. Fakat kişileri de anlayabiliyorum.
Güven sorunu yaşarız kesinlikle. Yani güven az önce dediğim gibi zor kazanılır ama çok kolay kaybedilir. Ve tekrar inşa etmek de çok zordur. Yani bir de aynı zamanda da şu bir gerçek, bir kişinin tövbesinin meyvesini görmemiz lazım. Benim de göstermem lazım, başkasının da. Yani gerçekten tövbemizde ne kadar samimiyiz. Belki evet. Samimi değilsin.
Doğru.
Onun da bence göstergeleri vardır, emareleri vardır. O kişiyle zaman geçirdikçe, geldikçe, gittikçe gösteririz. Çünkü kimse sonsuza kadar taklit yapamaz. Eninde sonunda ortaya çıkar. Yani karar vermek zor. Çünkü o süreçte bir tartışma konusu da neydi sonuçta? İmanı bırakanlar, imanı terk edenler ya da işte bu zulüm sırasında boyun eğip başka ilahlara kulluk edenler, rahipse hele ki, psikopossa, o kişilerin yaptığı vaftiz törenleri, o kişilerin yaptığı atamalara ne olacak? O kilisenin o dönemki en büyük bir de soru işaretiydi bu.
Doğru, doğru. Çünkü sadece dediğimiz gibi normal halk değil, liderler de vardı. Çünkü asıl hedef gösterilen liderlerdi. Onlar öldürdükten yerine geçen kim varsa hemen o kişiyi de bu sefer hedef oluyordu. Bazıları o sırada
yani
dönüyor.
Sonuçta Hristiyan olduğunda bile ölmek üzere olduğun bir dönem. Hele ki sen bunların lideri oluyorsun. Yani direkt ölümü kabul ediyorsun zaten.
Bu döneme baktığımızda benim dikkatimi çekenlerden biri de Kalikstus. Diye geçiyor adı. Çok ilginç bir karakter çünkü papa oluyor. Fakat papa olmadan önceki hayatı bir köle. Kölelikten kaçıyor. Roma İmparatorluğu'na Hristiyanların bulunduğu bir yere sığınıyor. Ve orada özgürlüğünü kazandıktan sonra Hristiyan oluyor. Hristiyan olduktan sonra da papa oluyor. Kalikstus'un durumu biraz daha o geçmişinden dolayı bence bir de imanına dönmek isteyenleri kabul etmek istiyor. Bunu papa olarak yapıyor. Dediğimiz gibi diğer tarafta Cyprianus var Kartaca'da. O da çok destekliyor. Fakat bunların arasında Novatianizm denilen bir grupta diyor ki asla kabul edilmemeli. Hiçbir zaman eski haline geri dönemez. Rabbin sözünü reddettikleri için bunların geri dönüşü mümkün değildir. En
sonra
sonunda,
zaten bir antipapa
kesinlikle
oluyor. Kiliseden kovuluyor zannedersem.
Kesinlikle. Bir orada bir çekişme var fakat Rabbi şükürler olsun ki Kalikstus ve Cyprianus'un tarafı önde kapatarak bir merhametli bir şekilde insanları davet ediyorlar tekrardan. Kiliseye dahil olmuş oluyor kişiler. Tam olarak elbette detaylarını bilmesek de çok uzun yıllar yıllar önce olduğunu biliyoruz. Fakat teşvik ediyoruz. Cesurca imanda durun. Fakat düşmüş olanları da kilisenin kapısı açıktır. Tekrar kazanmak gerekiyor. Ve sonrasında da Valerian'ın zulmü var. Valerian zulmü yine 2 yıllık bir zamana sonra, bu sefer 7 yıllık bir baskı, bir zulüm başlıyor. Fakat o biraz daha farklı.
Hedef olarak kilise önderleriydi.
Direkt. Hiç şey yok.
Yani
şaşmaları
yok. İşi baştan halledelim dediler.
Evet.
Yani dediğin gibi genel bir Hristiyanlığa yönelik değil de kilise önderlerine yönelik başlıyor. Özellikle sürgün, tutuklama tehditleriyle Roma'da insanları, kilise önderlerini daha çok diyelim, Roma tanrılarına tapınmaya zorluyorlar. Tamam, yine inan istediğine ama Roma tanrıları ya da imparatora kurban sunacaksın. Bizim tanrımıza karşın başka bir tanrıyı ilah edinmek. Dolayısıyla ya bir önderin bunu yapması hiç düşünülemez. Zaten o olayların patlak noktası da o. Yapanlar çok ciddi eleştirildiler. Ve o dönem toplanmaları bile, mezarlık ziyaretleri bile yasaklandı Hristiyanların. Valerianus zulmünün döneminde. Ve kimileri de tutuklanıyordu, kimileri köle olarak satılıyordu, kimileri de öldürülüyordu. Yani özellikle Hristiyan önderler ve... Orada özellikle zaten bahsettiğin Kipriya'nın o Kuzey Afrika Kilisesi'nin önderlerindendi. O önceki zulümlerinde kurtulmuştu ama Valerianus zulmünde kafesi kesilerek öldürülüyor.
Doğru.
Ölümü bu döneme denk geliyor.
Kesinlikle Siprianus'un en ünlü sözlerinden bir tanesi o yargılanacağı. Çünkü çok sevilen biri Siprianus. Varlıklı biri fakat saklanıyorlardı. Sonra da geri döndüler Kartaca'ya. Valerian'ın zamanında da tutuklanıyor. Ve söylüyorlar yani tövbe et bir nehi. İmparatora sun. Onun da reddettikten sonra idamla cezalandırılıyor ve tepkisi Rabbe şükürler olsun diyerek o son sözünü söylüyor. Ve elbette onun yanında bir de Papa Sixtus var. İkinci Sixtus. O da Roma'da. Aynı zamanlarda şehit ediliyor bunlar. Hatta Papa Sixtus'un haberini alıyor ilk başta Siprianus ve sonra bir nevi Kartaca'da biraz daha açık bir şekilde paylaşıyor. Papa Sixtus'un da olayı katakomlarda, yani yeraltı mezarlarında hizmet ediyor. Orada saklanıyor. Orada bir ibadet sırasında baskına uğruyorlar. Askerler basıyor. Onun da ünlü sözü imanda dayanın. Ve yanında Aziz, yanlış hatırlamıyorsam Lawrence var. Aziz Lawrence'a dönüp imanı dayan, sen de 3 gün sonra bana katılacaksın diye teşvik ediyor. Ve 3 gün sonra Lawrence da şehit ediliyor. İkisinin mükemmel örneği bence kardeşlere teşvik oluyor. Yani önderlerin o tepkisi, nasıl ki onların korkaklığı diğer insanlara korku yarattığı gibi, onların bu cesurca imana dayanması da büyük etki yaratıyor.
Kesinlikle. Yani o Valerianus'un zulmü 260'a kadar sürüyor. Sağ olsun Persler onu kaçırana kadar. Persler onu kaçırıyor. Kaçırınca o dönem devam etmiyor. Çünkü onun oğlu o zaman Galerius babasının tahtına geçiyor.
Galienus.
Aynen. Ve o tam tersi bir politika izlemeye başlıyor. Yani doğru. Hristiyanlara aslında kolaylık sağlamaya başlıyor.
Doğru. İlk yani Serdeka Ferman'dan da önce ne kadar da yaygın bilinmese de ilk olarak mülklerini geri vermeye başlıyor Hristiyanlara yavaş yavaş. Bir toparlanma fırsatı doğuyor.
Aynen.
Hristiyanlar
yani bir 40
dönemde.
Yıllık bir huzur döneminden bahsedilir o dönemde ve özellikle 297-300 yıllarında artık İzni'ye giden yol işte Arius'la Athanasius'un tartışmaları başlıyor yavaş yavaş o dönemlerde.
Yani diyorsun ya böyle 40 yıllık bir esenlik var. İzni'ye doğru gidiyor ama İznik'ten önce de çok büyük bir zulüm var.
Tabii
herhalde
ki başka
görülen
yerlerde...
en büyük zulüm fermanlar 2 tane ve sonrasında da artık Hristiyanlık
o fermanlar işte
ki...
biraz yumuşatıyor ortamı.
Doğru. O zaman Diokletianus'un zulmü var diye geçiyor. 303-311 yıllarında. Diğerlerinde elbette kiliselere el koyuluyor. Dini otorite öldürülüyor. Bu elbette yine devam. Bunda
o
bir
durmaz,
şaşma olmuyor.
O durmaz.
Fakat burada kiliselerin yıkılması ve kutsal metinlerin yok edilmesi
diri
ekleniyor.
Yayınlanıyor.
Din adamlarının hapsedilmesi, zorla din değiştirilmesi, pagan tanrıların kurban sunmayı reddeden Hristiyanların idam edilmesi. Bu ferman yayıldıktan sonra inanılmaz bir zulüm.
Yani 304'te de özellikle Hristiyanların yine Roma tanrılarına adak sunmaları gerektiği isteniyor. Yani o şey yavaş yavaş bitiyor işte. O çünkü 260'a kadar Valerianus zaten kırıp geçiriyor. 260'ta kaçırıldıktan sonra 20-25 yıl 300'e kadar aslında. Hani 284'te biraz başlıyor Diokletianus ama 300'lü yıllarda bu büyük sıkıntı yeniden başlıyor. O zamana kadar evet bir rahatlık var. Hatta yavaş yavaş kendi tartışmalarımız başlıyor. Az önce dediğim gibi işte Arius'un, Athanasius'un, Mesih İsa'nın tanrılığı konusu tartışmaları var. O dönemde aynı zamanda da dediğin gibi zulüm de bir şöyle üstte bir çizgi gidiyor, altta başka bir çizgi gidiyor. Bir yandan bizim teolojik iç tartışmalarımız, diğer yandan yaşanan zulümler, sıkıntılar,
fiziksel
zorluklar.
Saldırılar, doğru.
O dönemde de artıyor dediğin gibi.
Ve bunda daha çok yani Diocletianus diyoruz ama Galerius sonra Diocletianus'tan sonra Galerius devralıyor. 306 mıydı hatırlamıyorum tam olarak da. 306 yıllarıydı diyelim şimdilik. 311 yılına kadar devam ettiriyor. Fakat 311 yılında bir ferman. Serdeka. Sofya fermanı.
Evet, içeriği nedir? Nasıl oluyor o?
Serdeka fermanı yani Sofya fermanı nerede yayınlanıyor? Nikomedia'da yayınlanıyor. Evet, İzmit'te. Bir kısmını okumak istiyorum. Serdeka fermanı biraz ilk başta Hristiyanlara saldırıyor. Bizim yollarımızdan döndüler bunlar. Bunlar şöyle kafir böyle kafir diyecekken sonunda şöyle devam ettiriyor. Bu nedenle diyor en yumuşak merhamet anlayışımız ve herkese müsamaha gösterme alışkanlığımız gereğince bu kişilere de en hızlı şekilde müsamaha göstermemiz gerektiğini düşündük. Bunu ne zaman söylüyor? 300 yıldır saldırdıkları, öldürdükleri Hristiyanlar için söylüyor.
Biz yine de size iyi davranıyoruz. Müsamaha
İyi yanımıza denk geldiniz her zamanki olduğu gibi. Bu sayede yine Hristiyan olup toplantılarını düzenleyebilirler. Tabii ki iyi düzene aykırı herhangi bir şey yapmamaları şartıyla ancak yetkililere yapmaları gerekenleri başka bir mektupla bildireceğiz. Ve bunu Nikomedia'dan yayınlıyorlar. Mayıs ayının kalendisinden bir gün önce Nikomedia'da yayınlanmıştır diye de bir metin var burada. Ve artık Hristiyanlık yavaş yavaş bir esenlikle tanışıyor. 313 yılında bu daha da destekleniyor. Bir de sen oradan bahseder
misin? Yani oraya geçmeden önce o Serdeka'da aslında Milano'da da aynı şey bence. Bir korku hakim sanki imparatorlarda. Zulümlerinin acısını ya da korkusunu hissetmeye başlıyorlar, görmeye başlıyorlar. Yani çünkü özellikle o Serdeka fermanı içerisinde bir kısım benim dikkatimi çekiyor. Diyor ki onlara en çabuk bağışımızı da verdik ki yeniden Hristiyan olsunlar ve uygun bir düzene aykırı olmayan toplantılar düzenleyebilsinler, ibadetlerini yapın. Neden? Çünkü diyor bunun karşılığında bize, devlete ve kendilerine esenlik vermeleri için tanrılarına dua etsinler. Sanki bir korku başlıyor ya da belki bir kafa karışıklığı onların tanrısı gerçek tanrı mı? Çünkü zulmettikçe demek ki bazı sorunlar yaşıyorlar.
Evet.
Ve istiyorlar ki onlar bizim için dua etsinler. Evet, bir yandan korku, bir yandan da aslında iyi bir aydınlanma. Bu insanlar tanrılarına bizim için dua etsinler. O güzel bir şey Hristiyanlar Kesinlikle. Açısından. Yani dua açısından. Gerçekten duanın gücü, Tanrı'ya olan imanın gücü açısından bizi uyanık tutması lazım. Yani imanlı olmayan imparatorlar bunu düşünüyorsa demek ki bir etkisi var kardeşim. Yani.
Doğru. Çektiğimiz acıların dünyasal anda ve dünyaya anlatırken saçma gelip Tanrı'nın sözünde bu kadar anlam kazanması bence dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani biz acı çektiğimizde çok şey algılayabiliyoruz. Elbette imanda ne kadar gelişmişsek öyle algılayabiliyoruz da. Bunu sana demiştim ya, Çinli pastörün durumu, o verdiği vaaz aklıma geliyor hep bu aralar. Vaazında şöyle diyor. Şu an hapishanede kendisi, yanlış hatırlamıyorsam pastör Wang Yi. Çok güzel, mükemmel yazan bir teolog ve sözünde şöyle diyor vaazında. Dünya diyor Tanrı ile olan bu sevginden bahsediyorsun. Dünya bunu test etmek istiyor. Gerçekten var mı böyle bir bağ? Gerçekten var mı? Yoksa bu sahte bir şey mi? Bunu diyor en güzel yaptığı yöntem diyor. Acı çektirmektir. Gerçekten bir sevgi varsa sevgi dayanır. Paulus'un da o söylediği sözler.
Ki İsa'nın da söylediği gibi bu dünya kendisine ait olanı sever. Yani diğerlerini niye sevsin?
Doğru.
O yüzden bizim sevgimiz çatışacak ister istemez.
Kesinlikle o iki sevginin çatışmasında zulüm görürüz, acı çekeriz. Fakat bunun sayesinde ışık daha fazla yayılır. O zaman geçelim.
Evet, Milano.
Ana fermanımız Milano
fermanı. Milano fermanı. Yani 313'te dediğin gibi 1. Konstantin'le Batı Roma İmparatoru'yla Doğu Roma İmparatoru Licinius Milano'da yaptıkları bir buluşma sırasında ilan ediyorlar. Yani Hristiyanlara dini özgürlük veren bir fermandır ve o ferman yayınlandığında hem yani bütün inançlara ama özellikle Hristiyanlara yönelik tam din özgürlüğünü tanıyan resmi bir karar ve o fermanla Diocletianus'un zulüm dönemi bitmiş oluyor artık. Yani Hristiyan toplulukları yasa dışı konumdan çıkarılıyorlar, artık legal bir organ haline geliyorlar diyelim. 303 ile 311 yılları arasında Diocletianus'un o büyük zulmü, fermanları, toplu tutuklamalar, kiliselerin yakılması, kutsal metinlerin yok edilmeye çalışılması, yakılması onlar yaşanıyor ve 30 Nisan'da 311'de Serdeka Sofya Hoşgörü Fermanı yayınlanınca kısmi bir serbestlik tanınıyor. Ve 313'e gelindiğinde Şubat'ta Konstantin ve Licinius Milano'da din konusundaki politikaları görüşürken Galerius'un o sınırlı hoşgörüsünü genişleten bir ferman kaleme almaya başlıyorlar ve bir mektuptur aslında bu. Doğudaki imparatorun Licinius'un Doğu eyaletine valilere gönderdiği bir mektup oluyor kendisi. Aynı zamanda bu Milano Fermanı olarak geçiyor. Özellikle birkaç maddesi var. Evrensel din özgürlüğü. Yani herkes inancında serbest ama Hristiyanlara tam hukuki bir statü de veriyor bu. Çünkü ana hedeftiler. Onlara bir serbestlik tanınıyor ve bütün inançlara bir hoşgörü, yani yayılıyor, yürütmeye koyuluyor direkt. Bunun önemi ne? Zulüm çağı sona eriyor. Artık Milano Fermanı'yla şehitler çağı bir anlamda. Çünkü inanılmaz şehit verdi Hristiyanlar önce. O dönem artık şehitler çağı bir nevi kapanıyor. Çünkü kilise kamusal hayata giriyor. Hele ki sonrasında zaten imparatorun Hristiyan olmasıyla işler iyice değişmeye başlıyor. Evet. Ve devlet dini olmuyor. Karıştırmayalım. Devletin
o 380
dini,
yılında.
Aynen. 380'e doğru. Kadar öyle bir şey yok. Bu sadece tamamen bir özgürlük
herkes
veriyor.
Herkes özgür. Doğru.
Ve orada imparatorla kilisenin yakınlaşması başlıyor aslında. Siyasal Roma siyasal düzeninde Hristiyanlaşmanın başlangıcı diyebiliriz. Çünkü artık bir yumuşama söz konusu.
Şey de diyebilir miyiz? Yani 325 yılında İznik konsilinden önce konsilin bir araya toplanmasının sebebi bir anlamda Konstantin'in konuya bayağı bir hakim, bilgi anlamında olmasa bile bir problemin farkında. Ve yanında vezirleri ya da bir danışmanları var. Hristiyan olan ve tarihçi olan. Ve onların da öyle bir şey gelişiyor imparatorluğunda. Kuzeyden, güneyden, her taraftan bir fikir ayrılığı var.
Ayrılık sesleri var.
Ve onların da desteğiyle, Banu ablayla konuşurken de bundan biraz bahsettik ya, onların da desteğiyle ya bir toplanalım bence. İyi olur bir şey yapman, yani bir senin sözün geçer. Herkesi bir topla da şey yapalım burada. Karar alalım.
Ve dediğin gibi. Ve o zaman o ferman yayınlanıyor. Özellikle 1-2 kısmına dikkat çekmek istiyorum. Buluşma sırasında o iki imparatorun buluşması sırasında zaten dediğimiz gibi konuşuluyor, ele alınıyor ve orada özellikle diyor ki pek çok kimseye faydalı olacağını gördüğümüz düzenlemeler arasında ilahi varlığa duyulacak saygıya ilişkin hükümleri öncelememiz gerektiğine kanaat getirdik. Yani bayağı bir öncelikli bir ele alıyorlar aslında bu konuyu. Ve diyor ki böylece göklerdeki her ne ilah varsa orada hala bir şey var.
Her kimse yukarıdaki.
O diyor ki bize ve egemenliğimizin altındaki herkese iyilik ve lütuf göstersin. Yani aslında bilmedikleri Tanrı'nın beğenisini kazanmak istiyorlar. O da belki yüreklerinin açılma aşamasıdır. Yani tanımıyorlar ama bir şekilde korktukları bir varlık var ve bize merhamet etsin.
Doğru.
Merhamet göstersin diyorlar. Akıllıca 300, yani sen bu kadar yüzyıl mahvetmişsin ortalığı. Doğru. Ben olsam ben de korkardım yani atalarımın yaptıklarından, kendi yaptıklarımdan. Ve özellikle orada diyor ki bu sağduyulu ve adil kararla hiç kimsenin Hristiyan dinini ya da kendisi için en uygun gördüğü diğer herhangi bir inancı seçme hakkından mahrum bulunmamasını temin etmek istiyoruz. Uygun gördük. Artık bu serbestliği geliyor. Ve orada diyor ki öyle ki bizlerin gönülden kulluk sunduğu yüce Tanrı artık kimse o. Her durumda lütuf ve iyilik göstersin. Bu ilginç bir konu. Hem korktuğu ilahlar var bu imparatorların artık. Nasıl bir düşüncedeler tam anlamıyorum ama yüreklerinde bir ilah korkusu var. Hem kendi inandıkları bir Tanrı var belki. Ama bir şekilde yanlış yapmaktan korkmaya başlıyorlar. Yani Tanrı'ya karşı savaşmaktan korkmaya başlıyorlar. İyilik ve lütuf görmek için aslında bu fermanı yayınlıyorlar bir anlamda. Ve o zaman artık Hristiyanlık için tam bir serbestliği geliyor.
Ve elbette bu İznik Konsili öncesi. Güzel bir altyapı oluşturduk bence. Çünkü İznik Konsili'ne katılan gaziler vardı. Bildiğimiz kadarıyla bir fazla olmasa da sayısı. Gaziler vardı. Acı çekmiş. İnancından dolayı imparatorluk tarafından sürgüne uğramış kişiler bir araya geldi. İlk Ekümenik Konsil ve aynı zamanda büyük teolojik argümanların da olduğu bir konsil. Bir sonraki podcastimizde Rab dilerse birlikte konsile bakacağız. Arius ne savunuyordu? Atanasius ne diyordu?
Aynen bu dönemde tartışıyordular.
Konsil nasıl ilerledi? Öncesinde vardı, bu aslında en üst noktası. Artık imparator herkes dahil konuya ve bütün imparatorluk bu konuyu dinliyor. Acaba ne karar çıkacak? Nasıl ilerleyecek İsa Mesih'in tanrılığı, ululuğu hakkında? Bir sonraki o zaman podcast'te görüşmek üzere.
Güzel bir yere getirdik. Burada bırakalım mı?
Burada bırakalım. Aynen. Bize eşlik ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bizler de elimizden geldiği kadar o sorulara cevap verip bir sonraki podcast'imizde Rab dilerse Arius ve Atanasius'un argümanları, düşünceleri neydi ve nasıl ilerledi konsil, ona bakacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın.